Tası alabilir miyim? İşi bitmedi mi daha?
Bu oğlan kiminle konuşuyor? Kimseyi göremiyorum. Deli mi ne?
Neye bakıyorsun? Çok mu acayip görünüyorum? Bütün gece hiç uyumadım da ondan. Tabii sen şimdi bütün gece eğlendiğimi sanıyorsun. Çok mu içtim zannediyorsun? İçkimi kokuyorum. Tıraş olmadım biliyorum. İçecek bir su versene bana. Hak ettim bunu. Tamam. Hepsini sana anlatayım. Bütün gece yara sardım. Hastalarla uğraştım. Yani dün akşam o ev çökme olayında oradaydım. Şimdi öğrendin işte. Teşekkür ederim. Bana büyük bir iyilik yapmak ister misin? Problem gördüğün gibi iki gözümde. Yanıyorlar. Ellerim yaralılara ve cesetlere dokundu. Mikrop kaptı. Tehlikeli olacağından gözlerime dokunamıyorum. Şu temiz mendilimi alıp serin suyla ıslattıktan sonra gözlerimi siler misin? Yapmak ister misin? Merhametli Samiriel kadın olmak ister misin? He? Teşekkür ederim genç bayan. Bağışla düşüncesizliğimi. Hala uyku sersemiyim de.
Özür dilerim. Bir şey söyleyecektim. Dün akşamki olayda orada olduğunuzu duydum biraz önce. Şimdi ben de gazetede okuyordum.
Gazetede mi çıkmış?
Evet. Hepsi çıkmış. Sizin resminiz de var. Ancak bu yetenekli öğrencinin adını öğrenemediklerinden üzüntü içindeymişler.
Öyle mi? Evet. Bu benim. Ama hayır.
Kiminle konuştunuz biraz önce?
Görmediniz mi onu?
Kusura bakmazsanız rica etsem adınızı öğrenebilir miyim?
Hangi amaçla soruyorsunuz? Tanınmış önemli biri değilim ben. Her övgüyle birlikte arkasından aynı derecede yergi de gelir. İnsanları kötüleme sanatı böylesine büyük ölçüde gelişti işte. Ayrıca da ödül beklemiyorum.
Herhalde zengin birisiniz.
Yo, hayır. Tam tersine 5 parasızım.
Sesiniz tanıdık geldi. Sesinizi bir kere işitmiştim gibi geliyor bana. Gençliğimde bir arkadaşım vardı. Pencere kelimesini söyleyemezdi. Hep pencire derdi. Bu telaffuza sahip şimdiye kadar bir o vardı. Şimdi siz ikinci oldunuz. Tüccar Bay Arkenholz'la bir akrabalığınız olabilir mi?
Babamdı.
Kader ne garip bir şey. Küçük bir çocukken görmüştüm seni. Çok zor koşullar altındaydınız.
Tam o büyük ekonomik kriz sırasında gelmişim dünyaya.
Doğru.
Adınızı öğrenebilir miyim?
Ben Müdür Hummel.
Sizsiniz demek. Hatırladım şimdi.
Adımı evin içinde sık sık duyar mıydın?
Evet.
Herhalde benden öfkeyle bahsederlerdi. Evet. Bunu tahmin edebiliyorum. Babanı iflas ettiren kişi olarak bilinirdim değil mi? Aptalca hesaplarla bir işe girip iflas eden insanların hepsi kazıklayamadıkları kişiler tarafından iflasa sürüklendiklerine inanırlar. İşin aslı şu ama. Baban benim o zamana kadar bütün biriktirdiğim paramı, 17 bin kronumu dolandırmıştı.
Bu konuda iki farklı hikayenin söylenebilmiş olması çok garip.
Benim yalan söylediğime inanıyorsunuz herhalde.
Hangisine inanayım? Babam yalan söylemezdi.
Bak, bu çok doğru. Babalar asla yalan söylemezler. Ancak ben de bir babayım. Demek ki...
Sözü nereye getirmek istiyorsunuz peki?
Ben babanı sefaletten kurtardım. O ise bana olan şükran borcu ezikliğinin yarattığı korkunç kinle ödüllendirdi beni. Ailene benden nefret edilmesi gerektiğini öğretti.
Kim bilir belki de yaptığınız yardım dolayısıyla gereksiz yere onurunu kırarak onu nankörlüğe siz sürüklediniz.
Her türlü yardım onur kırıcı sonuç doğurur delikanlı.
Ne istiyorsunuz siz benden?
para istemiyorum. Ama siz bana bir iki küçük hizmette bulunursanız borcu ödenmiş sayarım. Görüyorsunuz, sakatım. Bazıları hatanın bende olduğunu söylüyor. Bazıları da annemle babamı suçluyor. Ben suçun hayatın kendi kalleşliğinde olduğuna inanmak istiyorum. Çünkü bir tuzaktan kaçınılınca doğruca derine düşülüyor. Neyse, ben merdiven çıkamam. Kapı zillerini çalamam. Bu yüzden bana yardım edin diyorum size.
Ne yapabilirim?
Önce şu sandalyemi şöyle bir itin de şu oyun ilanlarını okuyabileyim. Bu akşam ne oynadığını öğrenmek istiyorum.
Sizin bir yardımcınız yok mu?
Var tabii. Ancak bir işimiz vardı. Oraya gitti. Döner şimdi. Doktor mu olacaksınız?
Hayır. Filoloji de okuyorum. İleride ne yapacağımı bilmiyorum ama.
Öyle ya. Matematiğin nasıl, iyi mi?
Evet, oldukça iyidir.
Hah, bak bu çok iyi. Bir işe girmek ister misin?
Tabii, niye olmasın?
Bugün matinede Valküre oynuyor. Demek albayla kızı da orada olacak. O zaman 6. sıranın en sonunda oturduğuna göre sizi onun yanına oturtacağım. Hadi şimdi telefon kulübesine gidin de 6. sıradaki 82 numaralı yeri ayırtın.
Nasıl? Günün ortasında operaya mı gideceğim yani?
Evet. Dediğimi yapmalısın. Senin için çok iyi olacak. Mutlu, zengin ve saygın biri olmanı istiyorum. Dün geceki cesur davranışın seni yarın ünlü biri yapacaktır. Adın artık çok işe yarayacak.
Ne acayip bir macera.
Kumarın var mı?
Evet, ne yazık ki var.
Merak etme. Artık şansın dönecek. Hadi sen şimdi git ve telefon et. Tamam mı?
Evet, oldu.
Şu evi görüyor musun?
Evet, görüyorum. Dün buradan geçerken ona baktığımda pencerelerine güneş vurmuştu. Ben de içinde kim bilir ne güzellikler ve ne pahalı lüks şeyler vardır diye hayal kurmuştum. Hatta arkadaşıma şimdi o evde yaşadığını, güzel genç bir karının, iki sevimli küçük çocuğunun ve de 20 bin kron gelirinin olduğunu düşünsene demiştim.
Evet. Böyle söyledin ha. Demek böyle dedin.
Evlerle çok ilgileniyorsunuz.
Evet. Yalnız senin düşündüğün anlamda değil.
Burada oturanları tanıyor musunuz peki?
Hepsini. Benim yaşımdakiler herkesi tanır. Babalarını, büyük babalarını da. Onlarla herhangi bir şekilde bir ilişkisi olmuştur. Artık tam 80 yaşındayım. Ancak kimse benim kim olduğumu tam ve doğru olarak bilmez. İnsanların alın yazılarıyla ilgileniyorum. Bak şimdi operada yanında oturacağın albay orada.
Albay o mu? Hiçbir şey anlamıyorum doğrusu. Her şey bir peri masalı gibi.
Benim bütün hayatım bir peri masalı kitabına benzer. Masallar birbirlerinden farklı olsalar da onlar birbirlerine bir iple bağlıdırlar. Esas tema düzenli olarak hep tekrar edip durur.
Oradaki mermer heykel kim?
Karısı tabii.
O kadar hoş bir kadın mıydı?
Oo, elbette.
Biraz bilgi verseniz.
İnsanları yargılamaya hakkımız yok sevgili delikanlı. Eğer ben albayın kendisini dövdüğü için onu terk ettiğini, ancak sonra dönüp geldiğini ve albayla tekrar evlendiğini, şimdi ise mumya olarak evde içeride oturduğunu ve kendi heykeline taptığını anlatsam, benim deli olduğumu sanacaksın.
Doğrusu hiçbir şey anlamadım.
Ben de öyle düşünmüştüm. Ayrıca bir de sümbüllü pencere var orada. Albayın kızı oturur. Yürüyüşe çıkmış olmalı ama birazdan eve döner.
Peki orada bekçiyle konuşan siyahlar giyinmiş kadın kim?
Evet, bakın, o iş biraz karışık. Şu beyaz çarşafları gördüğünüz yerdeki ölü adamla bağlantılı bir şeydir bu.
Kim o adam peki?
O da bizim gibi biriydi. Ancak onun en göze batan yanı kendini çok beğenmiş biri olmasıydı. Eğer bir pazar günü doğmuş bir çocuk olsaydın, onun biraz sonra yarıya çekilmiş konsolosluk bayrağına bakmak için şu kapıdan çıktığını görürdün. Yani anlayacağın gibi o konsolostu. Taçlardan, aslanlardan, tüylü şapkalardan, renkli kurdelelerden pek hoşlanırdı.
Pazar günü doğmuş çocuk mu dediniz? Ben de gerçekten bir pazar günü doğmuşum.
Oo, öyle mi? Evet ya, anlamalıydım bunu. Gözlerinin renginden fark ediyorum bunu. Başkalarının göremediğini görüyorsun sen. Buna hiç dikkat ettin mi?
Başkalarının ne gördüğünü bilmiyorum ama zaman zaman böyle... Hayır. Böyle şeylerden söz edilmemeli.
Bundan tamamen emindim zaten. Ama bu konuda benimle konuşabilirsin. Çünkü bu şeylerden anlarım ben.
Mesela dün gece. Kimsenin bilmediği o karanlık sokağa bir şey çekti beni. Biraz sonra da ev çöküverdi. Hemen koştum ve daha önce kesinlikle hiç görmemiş olduğum o binanın önünde durdum. Duvardaki bir çatlak dikkatimi çekti. Ahşap döşemenin çatırdadığını işittim. Hemen koştum ve duvarın altında kalmakta olan çocuğu çekip çıkardım oradan. Bir dakika kadar sonra ev tamamen çöktü. Kurtarmıştım ama tutup çıkardığım hiç kimse yoktu kollarımın arasında.
Bak, işte tam düşündüğüm gibi olmuş. Bana açıklar mısın? Az önce çeşmenin önünde neden öyle el kol hareketleri yapıyordun? Niçin orada kendi kendine konuşuyordun?
Orada konuştuğum sütçü kızı görmediniz mi?
Sütçü kız mı?
Tabii. Hani bana tası veren kız.
Öyle mi? Demek odam buydu. Neyse. Görmemiş olsam da yapabileceğim başka şeyler var. Penceredeki şu yaşlı kadına bak. Onu görüyorsun değil mi? Aman tanrım. O kadın 60 yıl önce benim nişanlımdı. O zaman ben 20 yaşındaydım. Korkma, artık tanımaz beni. Her gün birbirimizi görürüz ancak hiç etkilemiyor beni. Oysa o zamanlar sonsuza kadar birbirimize sadık kalacağımıza yemin etmiştik. Evet, sonsuza kadar.
O zaman da sizler çok safmışsınız doğrusu. Biz bugün sevgililerimizle asla böyle konuşmayız.
Kusurumuza bakmayın delikanlı. O zamanlar bizler daha iyisini bilmiyorduk. Ancak şimdi sen bu yaşlı kadının bir zamanlar genç ve güzel bir kadın olduğunu tasavvur edebilir misin?
Öyle olduğu pek görünmüyor. Ancak yine de güzel bir görüntüsü var. Gözlerini görmüyorum.
Evet. İşte kapıcının karısı. O siyahlı kadın bunun ölen konsolostan olan kızıdır. Bu yüzden bunun bugünkü kocasına kapıcılık görevi verilmişti. Ama siyahlı kadının bir talibi var. Soylu ve bir hayli zengin olma ihtimali olan biri. Şimdilerde boşanma işiyle uğraşıyor. Tabii karısından. Karısı ondan kurtulmak için ona bir taş konak hediye ediyor. Bu gösteriş meraklısı soylu, yani ölen konsolosun damadı, bak görüyorsun balkondan aşağı kendi yataklarını havalandırıyor. Karmaşık bir hikaye işte.
Son derece karışık.
Evet öyle. Çok basit görünmesine rağmen İçeriden de dışarıdan da çok karışık.
Peki ölen adam kimdi?
Daha önce sormuştun. Ben de cevap vermiştim. Şu köşede durup bakarsan merdiven altından girip çıkan yığınla fakir adam görürsün. Aklına estikçe yardım eder.
Merhametli, iyiliksever bir insandı demek.
Evet, ama zaman zaman.
Neden? Her zaman yapmaz mıydı?
Oh, hayır. İnsanlar böyledir. Bir dakika sevgili delikanlı, sandalyemi biraz güneşli bir yere iter misin? Çok üşüdüm. Hareket edemeyince insanın kanı da duruyor. Çok yakında öleceğim. Biliyorum bunu. Ama bundan önce bazı şeyler yapmam gerekiyor. Tut şu elimi. Tut da ne kadar üşüdüğümü anla.
Evet, evet, çok kötü.
Bırakma beni ne olur. Çok yorgunum. Yalnızım. Ancak hep bu halde değildim. Arkada bıraktığım sonsuz denecek kadar uzun bir yaşam var. Upuzun bir yaşam. Ben mutsuz ettim insanları. İnsanlar da beni mutsuz ettiler. Bunlar birbirini götürdü. Ama şimdi ölmeden önce seni mutlu görmek istiyorum. Bizim alın yazımız baban yüzünden başka nedenlerle birbirine bağlı.
Ama elimi bırakınız artık. Bütün gücümü çekip alıyor. Beni bloke ediyorsunuz. Ne istiyorsunuz benden?
Sabret. Görüp anlayacaksın. İşte genç bayan geliyor.
Albayın kızı mı?
Evet. Onun kızı. İyice bak ona. Böyle harika bir genç kız gördün mü hiç?
Pencerede görünen mermer heykele benziyor.
Evet. Bu kızın annesi o.
Haklısınız. Bugüne kadar dünyaya kadın olarak gelmiş böyle birini görmedim doğrusu. Evlenip onu evine götürmeyi başaracak erkeğe ne mutlu.
Şimdi onu yalnız sen görebiliyorsun. Kimse onun güzelliğinin farkında olamıyor. Demek ki senin anlığına bunun yazılmasına karar verilmiş. Ağlıyor musun?
Umutsuz olan çaresiz demektir.
Arzu ettiklerimi gerçekleştirebilecek bir çare bulabilsem, bütün kapıları ve kalpleri açabilirim. Bana yardımcı olursan, egemen bir güce sahip olursun.
Bu bir uzlaşma mı yani? Size ruhumu mu satacağım?
Bir şey satmıyorsun. Bak delikanlı, ben bütün yaşamım boyunca hep insanlardan aldım. Şimdi artık içimde vermek, verebilmek için güçlü bir istek duyuyorum. Ama ne yazık ki kimse almak istemiyor. Zenginim. Hem de çok zenginim. Ama ancak mirasımı bırakacak kimsem yok. Hayatta bana acılar çektiren o hayırsızdan başka. Oğlum ol benim. Ben daha yaşarken mirasımı al. Yaşamın keyfini çıkar. Ben de seni uzaktan da olsa seyredip mutlu olayım.
Benim ne yapmam gerekiyor peki?
Önce Valküre'ye git. Seyret onu.
Olur, yaparım. Sonra?
Bu akşam o yuvarlak odada bulunacaksın.
Ben oraya nasıl girebilirim?
Valküre oyunu aracılığıyla.
Niçin beni kendinize aracı olarak seçtiniz? Beni daha önceden tanıyor muydunuz?
Evet, elbette. Uzun süredir gözlerim senin üzerindeydi. Şimdi sen yukarıdaki balkona bir bak. Orada hizmetçi kız. Ölmüş olan konsolos için bayrağı yarıya indiriyor. Ve sonra da yatakları tersine çeviriyor. Mavi bir yorgan var. Onu görüyor musun? O yorgan iki kişilikti ama şimdi bir kişilik. O benim küçük kızım. Ona bir bak. Bak ona. Çiçeklerle konuşuyor. Kendisi de mavi bir sümbül gibi değil mi? Çiçeklere su veriyor. Yalnızca saf su verir. Çiçekler de bu suyu renge ve kokuya dönüştürür. Bak şimdi gazetesiyle albay geldi. Çöken evle ilgili haberi gösteriyor. Şimdi de senin resmini. Kız ilgisiz kalmıyor. Senin kahramanlığını okuyor. Sanırım hava buzuyor, bulutlar var. Eğer yağmura çevirirse işim zor. Ve Johansson hemen dönmezse iyice çamura batacağım. Şimdi nişanlım pencereyi kapatıyor. 70 yaşında. Hayatında kullandığı tek ayna o dikiz aynasıdır. Çünkü orada hem kendisini hem dışarısını, caddeyi iki tarafından görüyor. Ama dışarıdaki insanların onu görebileceği hiç aklına gelmez. Neyse, yine de güzel bir yaşlı kadındır.
Aman tanrım, ne görüyorum öyle?
Ne görüyorsun?
Kapıdaki ölüyü görmüyor musunuz?
Bir şey görmüyorum ama bunun olacağını bekliyordum. Gördüğünü anlatsana.
Caddeye çıkıyor. Şimdi başını yukarı çevirdi. Bayrağı seyrediyor.
Ben ne demiştim biraz önce? Şimdi de gelen çelenkleri sayacak. Üzerindeki kartvizitleri inceleyecek. Göndermeyenin vay haline.
Şimdi köşeyi dönüyor.
Arkadaki servis kapısında toplanmış yoksulları saymak isteyecektir. Yoksullar orada dekor oluştururlar. Arkasından giden yüzlerce kişinin dualarıyla. Yani ancak benim dualarımı alamaz o adam. Büyük bir dalavericiydi. Aramızda ondan öyle söz edilir.
Ama hayırsever biriydi demiş.
Evet. Kendisi için hep güzel bir cenaze töreni düşünen hayırsever bir dalaverici. Sonunun yaklaştığını hissedince 50.000 kron dolandırdı devleti. Kızı ise bu kadının kocasıyla ilişki içinde. Vasiyetnamesinin açıklanmasını bekliyor. Bu dalaverici bizim konuştuklarımızın hepsini işitiyor. Tamam. Johansson geliyor işte. Konuş bakalım. Demek evde değilmiş öyle mi? Sen koca bir hayvansın. Telgraf ne oldu peki? Yok mu bir şey? Ya anlatsana. Bu akşam 6'da mı? Bak bu iyi. Özel bir baskı mı dedin? Tam adıyla öğrenci Arkenholz. Doğumu, anne babası mükemmel. Yağmur başlayacak sanırım. Ne dedi bunun için? Demek öyle ha. İstemiyor mu? Ama mecbur buna. Bak, baron da geliyor. Johansson beni köşenin yanına kadar itti. Şu zavallı yoksulların ne dediklerini işitebileyim. Sen de Arkenholz burada bekle beni. Anladın mı? Hadi çabuk. Çabuk.
Bizim efendi sizin diğer şeyi unutmamanızı rica etti bayım.
Dur bakayım dur. Bana önce efendinin kim olduğunu söyler misin?
O mu? O öyle çok şeydi ki. Her şeydi bir zamanlar.
Akıllı biri midir?
Evet. Ama akıllı biri ne demek? Ona bağlı tabii. O bütün yaşamı boyunca pazar günü doğan bir çocuk aradığını iddia etti. Ancak bu doğru olmayabilir de.
Ne istiyor? Çok mu açgözlü?
Her şeye hükmetmek istiyor. Arabasının içinde bütün gün Tanrı Thor gibi dolaşıp duruyor. Binaları inceler. Onları yıkar. Yeni caddeler açar. Çarşı pazar yerleri kurar. Pencerelerden evlere de girer. İnsanların alın yazılarıyla oynuyor. Düşmanlarını asla affetmez. Hemen yok eder onları. Hiç aklınıza yatar mı bayım? Bu can sıkıcı sakat adam kadınları hep elinden kaçırmış olsa da bir zamanlar Don Juan'ın tekiydi.
Bu nasıl oluyordu peki?
Çok kurnazdır. Kadından bıktığı zaman kadını kendisini terk edecek duruma getirirdi. Ancak şimdi bu insan pazarında dolaşan bir at hırsızına benziyor. İnsanları türlü türlü yoldan çalmayı başarır. Beni kitabına uydurup adaletin elinden çaldı. Ben bir şeyler yapmıştım tabii. Bunu yalnız o biliyordu. Beni hapse attırmadı ama kendisinin kölesi yaptı. Boğaz tokluğuna kölelik yapıyorum ona. Hiç de iyi bir durum değil tabii.
Peki bu evde ne yapmayı düşünüyor?
Bakın bunu söyleyemem. Çok karışık bir mesele.
Of, sanırım bu işten kurtulsam iyi olacak.
Bakın, kız pencereden bileziğini düşürdü. Demek bu işten kurtulup gitmek istiyorsunuz. Bu sanıldığı kadar kolay değil. Çünkü bir kere sizi kafasında ağına düşürmüş. O bu yeryüzünde hiçbir şeyden korkmaz. Yalnız bir şey hariç. Daha doğrusu bir kişi.
Dur söyleme. Galiba ben tanıyorum o kişiyi.
Nasıl tanıyabilirsiniz?
Tahmin ediyorum. Korktuğu küçük bir sütçü kız değil mi?
Bir sütçü arabasına rastladığında daima başını öteye çevirir. Ve uykusunda sayıklar. Sanırım bir zamanlar Hamburg'da bulunmuş.
Ne dersin? Bu adama güvenebilir miyim?
Bir beklentiniz varsa kesin güvenilir.
O köşede oturmuş ne yapıyor şimdi?
Yoksul insanların konuşmalarını dinliyor. Küçük bir fitne sokuşturuverir araya. Her defasında küçük bir taş söker ta ev yıkılıncaya kadar. Benzetmeni söyledim. Bakın ben eğitimli biriyim. Bunu anlamışsınızdır sanıyorum. Eskiden kitapçıydım. Hala gidip kurtulmak istiyor musunuz?
Nankörlük etmek benim için çok güç. Bir zamanlar babamı kurtarmıştı. Şimdi benden karşılığında küçük bir hizmet bekliyor.
İstediği ne?
Gidip Valkyrie operasını seyretmemi.
O işten anlamam. Ancak daima yeni oyunlar peşindedir. Bakın orada şimdi de polisle konuşuyor. Onun polislerle hep işi vardır. Onlardan bir şeyler ister. İşleri için onları kafese alır. Her konuda onların ağzını aramak, onlardan bir şeyler öğrenmek için yanlış ifadeler ve iddialarda bulunur. Bak, göreceksiniz. Daha akşam olmadan onu yuvarlak salonda karşılayacaklar.
Orada ne işi olur onun? Albayla ne tür bir ilişkisi var?
Evet, tahmin edebiliyorum ama tam olarak değil. Gittiğinizde kendi gözlerinizle görürsünüz.
Asla gitmem oraya.
Bu yalnızca size bağlı. Siz muhakkak Valkyrie'ye gidin.
Nasıl? Tek yolu bu mu yani?
Elbette. Bunu yapmanı söylediğine göre. Ona bakın bir. Zavallı yoksulların çektiği savaş arabasının içinde nasıl da zafer kazanmış gibi duruyor. Yaptıkları için küçücük bir ücret bile almayan o zavallılar ne alıyorlar biliyor musunuz ondan? Yalnızca bir vaat. Onun cenaze töreninde bir şeyler dağıtılacağı vaadini.
Selam sana soylu delikanlı. Dünkü kazada kendi yaşamını tehlikeye atıp birçok insan kurtardın. Yaşasın Arkenholz. Tabii. Bugün pazar hemşerilerim. Çeşmedeki eşekle tarladaki buğday başağı gibi günahlarımızı bağışlamayı garanti eder. Ve ben bir pazar günü çocuğu değilsem de geleceği görme ve hastalıkları tedavi etme yeteneğine sahip biriyim. Bir kere boğulmuş birini tekrar hayata döndürmüştüm. Evet ya, Hamburg'da şimdiki gibi bir pazar günü olmuştu bu. Johansson, arabamı sür buradan. Çabuk, çabuk. Arkenholz, sen de Valkyrie'ye gitmeyi unutma sakın.
Bütün bu olanlar ne anlama geliyor?
Göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz.
Ben paltoları mantoları alırken sen servis yapabilirsin. Daha önce bir yerde servis yapmış mıydın?
Biliyorsun, gündüzleri o savaş arabasını itip duruyorum. Geceleri ise bu tip partilerde garsonluk yapıyorum. Bir kez olsun bu eve gelmek eskiden beri benim hayalimdi. Buradakiler tuhaf insanlar değil mi?
Evet, ya da biraz alışılmadık insanlar denilebilir.
Müzikli bir toplantı mı ya da başka türlü bir şey mi?
Biz bunu hayaletler yemeği olarak adlandırırız. Çay içerler, ağızlarından tek laf çıkmaz. Yalnızca albay konuşur. Sonra küçük bisküvilerini kemirirler aynı anda. Ta tavan arasındaki fareler gibi.
Niçin hayaletler yemeği diyorsunuz?
Bak, görünüşleri hayalet gibidir. 20 yıldan beri sürdürüyorlar bunu. Hep aynı kişiler, hep aynı konuşmalar. Ve kabahatlerinin ortaya dökülmesinden korktukları için ağzını açmayan insanlar.
Evde bir kadın yok mu?
Var tabii ama delinin biri. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için elbise dolabında oturur.
İçinde mi?
Orada oturur hep. Daha önce söylemiştim ya, biraz alışılmadık biridirler.
Nasıl bir kadın?
Mumya gibi. Görmek ister misin? Bak işte orada oturuyor.
Aman tanrım.
Kapıyı niçin açıyorsun? Kapalı kalmasını söylememiş miydim sana?
Ta. Hadi küçük çılgın kız. Sen şimdi iyi bir kız ol bakayım. Cici şeyler alacaksın. Güzel papağanım benim.
Güzel papağan. Yakup. Orada mısın? Kırrrr.
Kendini papağan sanıyor. Öyle olması mümkün. Poli, bize ıslık çalsana biraz.
Çok şey gördüm ama böylesini hiç görmemiştim.
Bak, bir ev eskiyince nasıl çürüyüp işe yaramaz hale geliyorsa, insanlar da uzun süre birlikte yaşayınca birbirlerine acı çektirip aptallaşıyorlar. İşte bu evin hanımı. Sussana sen Poli. Bu mumya 40 yıldır burada yaşıyor. Aynı adamla, aynı mobilyalarla, aynı akraba ve yakınlarıyla, aynı arkadaşlarıyla. Burada bu evde neler olup biter ben de tam olarak hiç akıl erdiremedim şimdiye kadar. Şu heykele bak. Onun gençlik hali.
Aman tanrım. Bu o mumya kadına?
Evet ya. İnsanı ağlatan bir görüntü. Bu kadın hayal gücüyle ya da başka bir güç yardımıyla kendisinin o geveze kuşun özelliklerine sahip olduğunu varsayıyor. Sakat ve hasta görmeye tahammül edemez. Kendi kızı da hasta olduğundan ondan da pek hoşlanmaz.
Kızı hasta mı?
Bunu bilmiyor muydun?
Hayır. Peki albay kim?
Görüp anlayacaksın.
Kadının şimdiki yaşını düşünmek ne kadar korkunç.
Kimse bilmiyor yaşını. Anlatıldığına göre 35'indeyken 19'unda görünüyormuş. Albayı da buna inandırmıştı, hem de bu evde. Orada şezlongun arkasındaki o siyah Japon pano neye yarıyor biliyor musun? Ona ölüm panosu diyorlar. Hastanelerdeki gibi. Ölmek üzere olanın önüne koyuyorlar.
Korkunç bir evdesin. Öğrenci çocuk da sanki orası cennetmiş gibi içeri girmeye can atıyordu.
Hangi öğrenci? Ha, evet anladım. Akşam buraya gelmek zorunda olan öğrenci. Albay ile kızı operada rastlamışlar ona. İkisi de çok hoşlanmışlar çocuktan. Ha, şimdi de soru sormak sırası bende. Kim o beyefendi? Ha? Tekerlekli sandalyedeki adam kim?
Evet. Acaba o da buraya gelecek mi?
Davetli değil.
Davetsiz olsa da gelir o. Eğer buna ihtiyaç duymuşsa.
Gerçek bir yaşlı hırsız gibi değil mi?
Aynen.
Tam bir şeytan görünümünde.
Ve bir sihirbaz gibi de. Çünkü kapalı kapılardan geçiyor.
Sahtekar. Kendine dikkat et. Sayın Albay'a geldiğimi bildirin.
Burada misafirleri bekliyoruz ama.
Biliyorum. Her ne kadar ziyaretim beklenmiyorduysa da benimki de bekledikleriniz kadar önemli sayılır.
Ha tamam. Kim diyeyim? Müdür Hamal mı?
Evet, doğru. Çık dışarı.
Dışarı mı?
Çık dışarı dedim. Amelia. Bu o. Amelia. Evet o.
Güzel papağan.
Ne var orada? Odada papağan mı var yoksa? Ama hiçbir şey göremiyorum.
Orada mısın Yakup?
Hayalet bu.
Yakup?
Korkuttu beni. Evde böyle sır saklıyorlar demek. İşte o. Evet, o.
Kurre. Siz Kurre misiniz?
Aman tanrım. Bu da kim?
Yakup musun sen?
Doğru. Adım Yakup.
Benimki de Amelia.
Hayır. Ah, tanrım.
Şimdi bu haldeyim. Evet ya, eskiden o haldeydim. Hayattan örnekler işte. Ben çoğunlukla bu dolapta yaşıyorum. Kimseyi görmemek ve kimsenin de beni görmemesi için. Peki sen ne arıyorsun burada Yakup?
Çocuğumuz.
Orada duruyor işte.
Nerede?
Sümbüllü odada.
Evet, o. Üvey babası ne diyor? Albay yani. Kocan.
Bir kere çok kızmıştım. Her şeyi apaçık anlattım ona.
Peki.
İnanmadı söylediklerime. Bütün kadınlar kocalarını öldürmek istediklerinde buna benzer şeyler söylerler dedi. Yine de neresinden bakarsan bak korkunç bir suçtu yaptığım. Bu onun bütün hayatını darmadağın etti. Hatta kendi soyundan gelenlerin hepsini de. Soylu geçmişini zaman zaman incelediğimde kendi kendime etrafta hizmetçi bir kız gibi uydurma bir vaftiz belgesiyle dolaşıyor, hapiste yatıp cezalandırılacak diyorum.
Bunu yapan çok insan var. Hatırladığıma göre sen de yanlış bir doğum tarihine sahipsin.
Annem öyle yazdırtmış. Bundan ben sorumlu değilim. Ama birlikte işlediğimiz o suçta asıl sorumluluğu sen taşıyorsun.
Hayır. Senin kocan benim nişanlımı elimden aldığında bu suç işlenmiş oldu. Cezasını vermedikçe kimseyi affetmeyen biri olarak yaratılmışım. Bu işi yerine getirilmesi gereken son derece önemli bir görev olarak kabul etmiştim. Bugün de olsa aynını yapardım.
Bu evde ne arıyorsun? Ne istiyorsun? Nasıl geldin buraya? Kızım yüzünden mi? Ona dokunursan eğer öleceğini bilmelisin.
Onun mutlu olmasını isterim.
O zaman babasını bağışlamak zorundasın.
Hayır, olmaz.
Yoksa ölürsün. Hem de bu odada. Bu panonun arkasında.
Olabilir. Yalnız ben bir şeye dişimi geçirdim mi, onu asla bırakmam.
Kızı o öğrenciyle evlendirmek istiyorsun. Peki neden? O hiçbir şey değil. Hiçbir şey de yok onun.
Onu zengin biri yapacağım.
Sen bu akşam buraya davetli miydin?
Değildim. Ancak kendimi hayaletler yemeğine davet ettirmek niyetindeyim.
Kim gelecek biliyor musun?
Tam bilmiyorum.
Baron. Yukarıda oturan adam. Kayınpederi bugün öğlende toprağa verilmişti.
Kapıcının karısının kızıyla evlenmek için karısından boşanmaya uğraşan adam. O bir zamanlar senin sevgilin değil miydi?
Gelecek olanlardan biri de senin eski nişanlın. Yani kocamın baştan çıkardığı kadın.
Çok zarif ve seçkin bir topluluk desene.
Tanrım, bir ölebilsek. Ah, ölebilsek.
Peki de neden onunla birlikte yaşıyorsun?
Günahlarımız, sırlarımız ve suçlarımız bizi birbirimize bağlıyor. Birbirimizden çok kez kopup ayrıldık. Çok ayrı yollara gittikse de sonra tekrar bir araya gelip sürüklenmekten kurtulamadık.
Albay geliyor sanırım.
O halde ben Adel'in yanına gideyim.
Oturun lütfen. Bu mektubu yazan siz misiniz?
Evet.
Anladığıma göre benim ödenmemiş bütün borç senetlerimi piyasadan toplayıp satın almışsınız. Bu durumda tamamen sizin elinizdeyim demek oluyor. Şimdi ne istiyorsunuz benden?
Herhangi bir biçimde borcunuzu ödemenizi talep ediyorum.
Hangi biçimde peki?
Çok kolay. Bana para ödemeyin. Evinizde misafir olarak kalmama katlanın yeter.
Böylesine küçük bir karşılık size yetebilecekse...
Teşekkür ederim.
Başka bir şey?
Banks onu işinden çıkarın.
Bunu neden yapayım? Yanımdaki en sadık uşağım o benim. Ayrıca sadık hizmetlerinden dolayı yurtseverlik madalyası da var. Bunu niçin yapayım?
Bu güzelliklerin tümü yalnızca size ait düşünceler. Oysa o sizin gördüğünüz gibi biri değil.
Bu nitelikte kim var ki?
Doğru. Ancak yine de Bankston gitmeli.
Evimin yönetiminde karar sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Evet tabii. Burada görünen her şey bana ait çünkü. Mobilyalar, perdeler, yemek ve yatak takımları, diğer her şey.
Başka ne olabilir?
Hepsi. Burada görünen her şey bana ait. Hepsi benim.
Peki. Hepsi sizin olsun. Ama benim soyluluk armamla saygın adım bana kalacak.
Hayır. Onlar da olmaz.
Sözünüzden utanın.
Armalar kitabından çıkarılmış bu alıntı metnini okursanız, adını kullandığınız ailenin 100 yıl önce yok olduğunu göreceksiniz.
Tabii, bu tür söylentiler duymuştum ama bu ad bana babamdan miras kaldı. Bu doğru, haklısınız. Ben soylu biri değilim. Olmadım da. O zaman mühürlü yüzüğü çıkarıyorum. Haklısınız. Bu yüzük size ait. Buyurun rica ederim.
Peki, devam edelim bu halde. Siz albay da değilsiniz.
Albay değil miyim?
Değilsiniz. Eskiden Amerikan Gönüllü Hizmeti'nde albaymışsınız. Ancak Küba Savaşı ve yeni askeri düzenlemeden sonra bütün eski rütbeler geri alındı.
Bu doğru mu?
Okumak ister misiniz?
Hayır, hiç gerek yok. Siz kimsiniz? Ne hakla karşıma geçmiş benim geçmişimi bu şekilde eşeleyip duruyorsunuz?
Öğreneceksiniz. Şu geçmişi eşeleme işi. Peki siz kim olduğunuzu biliyor musunuz?
Böyle konuşamazsınız.
Peruğunuzu çıkarın ve aynaya bakın. Dişlerinizi de çıkarın, bıyığınızı da kesin. Ayrıca Bankston'un metal korsenizin bağlarını çözmesine izin verin. İşte o zaman bu yalancı adam kendini tanıyor mu, tanımıyor mu görelim biz de. Görelim o mutfak kaçkını asala. Zile dokunmayın. Bankston'u çağırmayın sakın. Yoksa onu tutuklatırım. Şimdi davetliler gelmeye başlar. Tamamen sakin olun. Eski rollerimizi oynamaya devam edelim.
Siz kimsiniz? Görünüşünüz ve sesiniz bana tanıdık geliyor.
Uğraşmayın boşuna. Konuşmayın ve sadece dediklerimi yapın.
Sayın Albay.
Evime hoş geldiniz delikanlı. O büyük talihsiz olaydaki soylu davranışınız nedeniyle adınız herkesin ağzında. Sizi evimde görmekten büyük bir onur duymaktayım.
Ben sıradan bir ailedenim efendim. Ama sizin ünlü bir adınız ve soylu bir geçmişiniz...
İzin verin, damat adayınız Arken Holtz'u sizinle tanıştırayım. Sayın Direktör Hummel, içeriye buyurup hanımlarla selamlaşmak istemez misiniz? Bay Arken Holtz, ben Bay Müdür'le görüşmemizi bitirmeliyim. Muhteşem bir delikanlı. Müzik sever, şarkı söylüyor, şiir yazıyor. Bize denk gelecek soylu biri olsaydı o işe hiç karşı olmazdım. Evet.
Kime karşı olmak?
Kızımla.
Kızınızla mı? Sahi, sırası gelmişken sorayım. Niçin hep içeride orada oturuyor?
Dışarıda olmadığı zamanlarda hep sümbül odasında oturmayı yeğler. Bu onun bir özelliği işte. Bakın, genç bayan Beatty von Holstein-Kron'a orada. Alımlı bir bayan. Sosyal durumuna uygun büyüklükte ve yeterli miktarda geliri olan yardımsever bir kadın.
Nişanlım.
Genç bayan Holstein Kron'a Müdür Hamel, Baron Skanskorg.
Anladığıma göre mücevher hırsızı olan bu adam. Hadi mumyayı da buraya çağırın da toplantı tamam olsun.
Polly.
Kurre.
Gençler de gelse mi?
Hayır. Gençler gelmesin. Onlara zarar vermemeli.
Çay içebilir miyiz?
Buna ne gerek var? Kimse çay istemiyor. Öyle bir toplantı değil bu.
Peki konuşmak istiyor muyuz?
Havalar üzerine konuşsak bunu hepimiz biliyoruz. Birbirimize nasılsın diye sorsak ne durumda olduğumuzu biliyoruz. Ben sessizliği tercih ederim. İnsan düşüncelerinde gezinir, geçmişi hatırlar. Sessizlikte hiçbir şey gizlenmez. Ama sözlerde gizlenebilir. Vahşi ilkel topluluklarda dillerdeki farklılıkların bir topluluğun sırlarını diğerinden gizlemek niyetiyle oluştuğunu okumuştum bir yerde. Demek ki her dil bir şifre sayılır. Şifrenin çözümünü bulan bütün dünya dillerini anlar. Ancak yine de şifre çözümünü bilmeden sırlara ulaşma engellenemez. Mesela babalığın kanıtlanması meselesinde mahkemede başka kanıtlar kullanılır. Önceden amaçladıkları bir şeyi kanıtlamak için iki yalancı tanık yeterli olur. Ama benim düşüncelerimin kanıtlanması için hiçbir tanık gerekmez. Doğa insanların içine bir utanma duygusu yerleştirmiştir. Gizlenmesi gereken şeyleri gizlemesi için. Ama bazen de hiç istemediğimiz durumların içine düşüveririz. Çok kere bir rastlantı sonucunda birdenbire ya düzenbazın foyası ortaya çıkar ya da suçlunun maskesi düşer. İşte o zaman da gizli olan şey ortaya dökülmüş olur. Ortalık ne kadar da sessizleşti. Mesela şimdi burada, bu ilginç evde, güzelliğin, kültürün, refahın birleştiği bu zarif yuvada. Şimdi hepimiz buradaki herkesin kim olduğunu biliyor, değil mi? Size söylemeye gerek görmüyorum. Bilmezlikten gelseniz bile hepiniz beni tanıyorsunuz. İçeride oturan kız benim kızım. Bunu da biliyorsunuz. Nedense yaşama sevincini kaybetti. Buradaki suç, dolandırıcılık ve her türlü yanlış davranışın yarattığı hava onu soldurup tüketti. Bu nedenle yakında olacak ışığının ve insanca davranışlarının sıcaklığını hissedebileceği soylu bir arkadaş arıyorum ona. Benim bu evdeki görevim zararlı otları söküp atmak, suçları açığa çıkarmak, evin düzenini kurmak ve böylece genç çifte içinde hayata yeniden başlayabilecekleri bir yuva armağan etmektir. Şimdi her birinize sırayla ve düzen içinde odadan çıkmak için izin vereceğim. Burada kalan olursa onu tutuklatırım. Duvardaki saatin ölüm saatiymiş gibi tıkırdamalarını dinleyin. Ne dediğini işitiyor musunuz? Vakit geldi. Vakit geldi. Vakit geldi diyor. Kısa bir süre sonra çaldığında vaktiniz dolmuş olacak. O zaman gitmek zorundasınız. Önce değil, saat çalacağını önceden haber verecek. Bakın dinleyin, şimdi uyarıyor. Saat çalabilir diye. Şimdi ben de uyarabilirim. İşittiniz mi?
Zamanı kendi akışı içinde durdurabilirim. Geçmişi yok edebilirim. Olmuşu olmamış yaparım. Bunu rüşvetle, tehditle değil, acı çekerek, pişmanlık duyarak. Bizler zavallı insanlarız. Bunu biliyoruz. Bütün insanlar gibi günah işledik, suç işledik. Ne var ki hatalarımızı onaylamıyor, reddediyoruz. Bu yüzden esasında göründüğümüz gibi değiliz. Çok iyi insanlarız. Ancak Jacob Hummel, sen o uydurma takma adınla kendini yargıç olarak ortaya atıp bizi yargılamak istemekle bizim zavallılığımızdan daha kötü biri olduğunu kanıtlıyorsun. Asıl sen göründüğün gibi biri değilsin. Sen bir hırsızsın. İnsanların iyi niyetini çalan bir hırsız. Çünkü bir zamanlar yaptığın uydurma vaatlerle beni çaldın sen. Dün buraya gömülen konsolosu sen öldürdün. Borç senetleriyle onu sen boğdun. Öğrenciyi babasının sanki sana borcu varmış gibi kandırıp kendine bağladın. Oysa metelik borcu yoktu sana. Senin hayatında tam olarak bilemiyorum ama karanlık bir nokta var. Öyle tahmin ediyorum. Sanırım Bankston biliyordur bunu.
Hayır, Bankston olmaz. Bankston olmaz.
Demek ki biliyor. Tanıyor musun bu adamı?
Evet, onu tanıyorum. O da beni tanır. Hepimiz biliriz, hayat değişik aşamalardan oluşur. Ben onun yanında çalışmıştım bir zamanlar, o da benim yanımda çalışmıştı. Tam 2 yıl mutfakta benim yanımdaydı bu asalak. Saat 3'te dışarı çıkması gerektiğinden öğle yemeği saat 2'de hazır edilirdi. Evdekiler bu öküz yüzünden tekrar ısıtılmış yemekleri yemek zorunda kalırdı. Et suyunun çoğunu içer, et suyu suyla çoğaltılmak zorunda kalınırdı. Evde yiyecek ne varsa adeta emip yutar ve bizim iskeletimizin çıkmasına neden olurdu. Bu yüzden hepimiz aşçıya hırsız dediğimiz için az daha bize hapse attıracaktı. Daha sonraları bu adama Hamburg'da rastladığımda adını değiştirmişti. Orada bir tefeci, yani bir kan emici olmuştu. Sonra orada kendisinin işlediği bir suça tanık olan bir kızı buzun içine atıp boğmakla suçlanmıştı.
Sen busun işte. Şimdi borç senetleriyle vasiyetnameyi çıkarıp bana ver. Papa, orada mısın sen Jacob?
Evet. Jacob burada, Poli. Kır.
Saat çalabilir mi?
Saat çalabilir. Guguk. Guguk. Guguk.
Saat şimdi çaldı. Kalk. 20 yıldır günahlarımın pişmanlığını çektiğim şu dolaba gir hadi. İçeride asılı bir ip var. Konsolosu boğduğun, sana yardım eden insanı boğmayı tasarladığın ip gibi bir ip. Gir içeri. Bankston, kapının önüne panoyu koy. Ölüm panosunu. Bu iş tamam. Tanrı günahlarını affetsin.
Güneş çıktı, gördüm onu. Sanki gizli olanı görüyormuşum gibi. Neşeyle, istekle çalışan, işinde yaşamında mutlu insandır. Öfkeyle yaptığın işleri çözemezsin kötülükle. Üzdüğün, kırdığın kişileri iyilikle, sevginle teselli et. Kötülük etmeyenin olmaz korkusu. Kimseye zarar verme, hep iyi kal.
Hadi şimdi çiçeklerime herhangi bir şarkı söyle.
Buradaki çiçekler senin en çok sevdiğin çiçekler mi?
Evet, ama yalnızca bu. Sümbülü siz de sever misiniz?
Çiçeklerden en çok bunu severim. Onun soğandan dümdüz incecik çıkışını. saf tertemiz görünüşü, suya daldırdığı beyaz köklerini. Renklerini de severim. Masum ve saf kar beyazı, tatlı bal rengi, canlı pembe, olgun kırmızılarını. Ama hepsinden çok mavilerini, gök mavisi, derinlikli ve inanç dolu olanını. Hepsini seviyorum. Altından, inciden de çok. Çocukken de hayrandım onlara. Çünkü hepsinde bende olmayan güzel nitelikler var. Ancak...
Evet, devamı?
Sevgim karşılıksız kaldı. Çünkü bu güzel çiçekler benden nefret ediyor.
Neden?
Onların eriyen kar üzerinden geçen baharın ilk rüzgarları kadar güçlü ve saf kokuları duygularımı karmakarışık ediyor. Beni uyuşturuyor. Gözlerimi kör ediyor. Beni odadan dışarı itiyor. Zehirli oklarıyla beni bombardıman ederek kalbimi yıkıyor ve kafamı ateşler içinde bırakıyor. Bu çiçeğin öyküsünü biliyor musun?
Anlatsanıza, ne olur.
Önce öykünün yorumu. Su içindeki ya da humuslu toprak üzerindeki soğanı. Yeryüzü yani, dünyamız. Dümdüz yükselen sapı ve ucundaki altı köşeli yıldızdan çiçekleri dünyanın ekseni demektir.
Dünya üstündeki yıldızlar. Oo, harika. Nereden buldun? Nereden çıkardın bunları?
Sizin beni derin düşündürmenizden, gözlerinizden. Bu evrenin bir görüntüsü, bir benzeri demek oluyor. İşte bu da bunun için dünya. Soğanıyla yere oturmuş duruyor öyle. Onun yetiştiğini, dışarı yukarı doğru büyüdüğünü ve gökyüzüne dönüştüğünü görmek istediği için öyle düşünceli gözlerle bakıyor ona. Bu zavallı yeryüzü gökyüzü olacak. İşte bu da bunu bekliyor.
Tamam. Kar taneleri de sümbül çiçeği gibi altı köşeli taneciklerden oluşmuş değil midir?
Doğru. Gökyüzünden düşen kar taneleri yıldızlar olmalı.
Kar taneleri bir kar yıldızıdır. Kar taneciklerinden büyümüştür.
Gökyüzündeki en büyük ve en güzel yıldızı altın kızılı Sirius'tur. O altın sarısı ve kızıl taç yaprakları ve altı beyaz ışını bir nergisti.
Çiçek açmış bir askalon soğanı gördün mü hiç?
Elbette, çiçeğini gördüm. Çiçekleri bir top gibi aynen beyaz yıldızlarla kaplı gökyüzü küresine benziyor.
Evet, tanrım ne harika. Kimin fikriydi bu?
Sizin.
Sizin.
Bizim. Biz birlikte bir şey yarattık. Biz evlendik.
Henüz değil.
Peki ne eksik?
Beklemek, denenmek ve sabretmek.
Tamam, beni deneyin o zaman. Söylesene, annenle baban içeride neden hiç konuşmadan aptal gibi oturuyorlar öyle?
Çünkü birbirlerine söyleyecekleri bir şeyleri yok. Çünkü biri diğerinin söylediğine inanmaz. Babam bunu şöyle açıklıyor. Birbirimizi aldatmayı başaramayacağımıza göre konuşmanın ne anlamı var?
Bunu duymak korkunç doğrusu.
Ah, aşçı kadın geliyor. Bakın ne kadar kocaman ve iri.
Ne istiyor?
Bana öğle yemeğine ait bir şey soracaktır. Annemin hastalığı nedeniyle evdeki işlerden ben sorumluyum.
Bizim mutfakla ne derdimiz var peki?
Yemek için bir şeyler temin etmeliyiz. Şu aşçı kadına baksana. Onu hiç görmek istemiyorum.
Kim bu dev kadın?
Hamının vampir ailesinden. Bizi yiyip bitiriyor.
Neden işten atmıyorsunuz onu?
Gitmiyor ki. Bir şey yapamıyoruz. Günahlarımızın karşılığı tutuyoruz yanımızda. Görmüyor musun? Bitip tükenmekteyiz.
Bir şeyler yemiyor musunuz yoksa?
Yiyoruz tabii. Ancak bütün gücümüz yok olup gidiyor. Eti pişiriyor, besinli suyunu kendi içiyor. Posasını bize veriyor. Kızartma olduğunda da önce kendisi etin iyi yerini, sosu yer. Neye dokunsa sanki gözleriyle emip bitirmiş gibi o şey lezzetini kaybeder. Kahve içtiğinde bize dibinde telvesi kalır. Şarabı şişeden içip bitirir. Şişeyi suyla doldurur.
Uzaklaştırın gitsin.
Bunu yapamayız. Bilmiyoruz. Çekip gitmez. Kimsenin ona gücü yetmiyor. Bizim bütün gücümüzü emdi bitirdi.
Onu ben defedeyim mi?
Hayır, olmaz. Böyle olduğu gibi kalmalı. Bak şimdi buraya gelecek. Bana annene yemeği verdin mi diye soracak. Ben verdim desem de itiraz da edecek ve sonra kendi bildiği gibi yapacak.
Bırakın o zaman kendi kendine karar versin.
Bunu istemiyor.
Çok garip bir ev doğrusu. Büyülenmiş sanki.
Öyle. Aa, geri döndü. Sizi gördüğü için olacak.
Hayır, onun yüzünden değil.
Çık dışarı kadın.
Ne zaman canım isterse çıkarım. Evet, şimdi istiyor.
Sinirlenmeyin hiç, sabırlı olun. Bu evdeki sınavlardan biri bu işte. Ayrıca bir de temizlememiz gereken bir hizmetçi kızımız var.
Artık benden bu kadar.
Bekleyin.
Müzik.
Sabır, bu odaya sınav odası denir. Görünüşü güzeldir ama önemli kusurları vardır.
Öyle mi? Ama olsun, görmezden gelinebilir. Güzel ama biraz soğuk. Niye ısıtmıyorsunuz?
Çünkü ocak tütüyor.
Baca temizlenmiyor mu?
Faydası olmuyor. Oradaki yazı masasını görüyor musunuz?
Çok özel, güzel bir masa.
Sallanıyor ne yazık ki. Bacağının altına her gün bir mantar levha koyarım. Hizmetçi kız geldiğinde onu süpürüp atar. Ve ben tekrar yenisini kesip koyarım. Mürekkepli kalem her gün mürekkeple dolu olur. Yazı aletleri de vardır. Tanrı'nın izniyle her gün kızın arkasından buraları temizlemem gerekiyor. Sizin için bu işlerin en kötüsü hangisidir?
Kirli çamaşırları yeniden saymak. Of!
O işte benim görevim. Of!
Başka ne var?
Gece uyurken kalkmak ve açık kalmış pencereyi kapamaya mecbur olmak. Hizmetçi onu öyle unutmuştur çünkü.
Daha başka?
Merdivenle çıkıp hizmetçinin kopardığı soba telini bağlamak.
Daha başka?
Kızın arkasından temizlik yapmak, arkasından toz almak, içine odunları koyup bıraktığı sobayı yakmak, soba kapağına dikkat etmek, bardakları silmek, masayı düzenlemek, şarap şişelerini açmak, pencereleri açıp odaları havalandırmak, yatağımı düzeltmek, tortudan yeşermiş sürahiyi ovup temizlemek, hep eksik olan kibrit ve sabun satın almak, bir misafir geldiğinde lambalar sönmesin ve islenmesin diye lamba fitillerini kesip düzeltmek. Lambaların gazını da ben doldururum.
Müzik.
Durun, önce çalışma gelir. İş yaşamdaki pisliklerden uzak tutar insanı.
Ama zenginsiniz, iki hizmetçiniz var sizin.
Üç de olsa hiç faydası yok. Yaşamak zahmetli bir iş. Çoğu kez yorgun düşüyorum. Düşün, bir de çocuk odası olsaydı evde.
Bütün sevinçlerin en büyüğü.
En pahalısı. Yaşam bu kadar yorgunluğa değer mi?
Harcadığınız emekten beklediğiniz yorgunluğa bağlı. Sizin gönlünüzü kazanabilmek için hiçbir şeyden çekinmezdim.
Böyle konuşmayın. Siz beni asla elde edemeyeceksiniz.
Niçin olmasın?
Bundan sonrasını sormamalısınız.
Pencereden bileziğinizin düşmesine izin verdiniz.
Çünkü kollarım çok inceldi. İşte beni ve hepimizi yiyip bitiren kadın orada.
Onun elindeki ne?
Üzerinde akrebe benzer harfler yazılı bir şişe ve içinde renk verici sıvı. Suyu sos gibi bir karışıma çeviren soya. Lahana yemeğinde kullanılır. Kaplumbağa çorbasına katılır.
Çık dışarı!
Siz bizim gücümüzü emiyorsunuz, biz de sizin. Kanını alıp suyunu size bırakıyoruz. Renkli sıvıyla. Bu renk verici sıvıyla. Şimdi gidiyorum. Ama canım isterse daha uzun kalırım.
Bankson niçin madalya aldı?
Büyük hizmetleri karşılığında.
Hiç kusuru yok mu?
Var, hem de çok büyük. Ama bunun için madalya vermiyorlar.
Bu evde öyle çok gize sahipsiniz ki.
Bütün diğer evlerdeki gibi. Bırakın bizimkiler bize kalsın.
Açık sözlülükten hoşlanıyor musunuz?
Evet, ama ölçülü olmak koşuluyla.
Düşündüğüm her şeyi söylemek için bazen çılgınca bir istek içinde oluyorum. Ancak biliyorum ki her şey doğru ve açıkça söylense dünya alt üst olurdu, çökerdi. Şimdi sizinle ilgili ne düşündüğümü biliyor musunuz?
Sakın söylemeyin, ölürüm.
Söylemeliyim, yoksa ben ölürüm.
Yalnız akıl hastanesinde söyler insanlar, her aklına geleni.
Tamam işte, babamın sonu bir akıl hastanesinde olmuştu.
Hasta mıydı?
Hayır, sağlıklıydı ama kaçıktı. Bir gün alışılmış koşulların dışına çıkıverdi. Hepimiz gibi onun da bir çevresi vardı. Kısaca arkadaş derdi onlara. Çoğu düzenbaz takımındandı. Biliyorsun böyle çok insan var. Ama babam da insanlarla ilişki kurmak zorundaydı. Kimseyle görüşmeden yaşayamazdı. Günlük yaşamın içinde insan arkadaşı hakkındaki düşüncesini ona söylemez. O da böyle yapardı tabii. Onların ne kadar yanlış insanlar olduğunu, onların alçaklıklarının bütün ayrıntılarını biliyordu. Babam akıllı bir adamdı. İyi eğitim görmüştü. Bu yüzden hep nazik, terbiyeli davranırdı onlara. Ama bir gün geniş bir toplantı düzenledi. Bir akşam yemeği. Günlük işlerden, çalışmalarından, dilini tutup az konuşmak ve misafirleriyle yapmak zorunda kaldığı boş konuşmalardan yorgun ve bitkin düşmüştü. Evet, Sonra bir an masadakileri susturmanın üstesinden geldi. Kadehini kaldırdı ve konuşmaya başladı. Konuştukça ipin ucunu kaçırdı ve masadakilerin her birinin tek tek iç yüzlerini sağlam belgelerle açığa çıkartıp bütün sahtekarlıklarını ortaya döktü. Sonra bitkin halde oturdu ve cehenneme gitmeleri için hepsine beddua etti.
Aman Tanrım.
Ben de oradaydım. Olanları asla unutamam. Annemle babam adam akıllı kavga ettiler. Misafirler kapılardan dışarı kaçıştılar. Ve babamı daha sonra öldüğü o akıl hastanesine götürdüler işte. Uzun süre durgun kalan su zamanla bozulur, bataklık haline gelir. Bu evde de durum aynı. Sizin buraya girdiğinizi ilk gördüğümde buranın bir cennet olduğunu düşünmüştüm. O pazar sabahı durup uzun uzun buraya, içeriye bakmıştım. Albay olmayan bir albay gördüm. Sonunda kendini asmak zorunda kalan haydut bir soylu hayırseverim vardı. Genç olmayan bir mumya kadın gördüm. Mumya değildi. Nerede bulacaksın bakire birini? Nerede bulacaksın güzellik simgelerini? Doğada ve kafamın içinde o şık pazar giysilerini giydiği zaman. Nerede bulacaksın sadakat ve inancı? Peri masallarında ve çocukların hayallerinde. Nerede bulacaksın değer verilenle, itiraz edilenle? Yalnızca hayallerimde. Sizin çiçekleriniz zehirledi beni. Ben de onları iade ettim size. Evimin kadını olmayı kabul etmeniz için yalvarıyorum size. Orada ikimiz şiir, şarkı söyleyip oynamıştık. Birden o aşçı kadın girmişti içeriye. Surdum korda. Bir kez daha o altın arpınızla ateş ve harikalar yaratmayı deneyin. Lütfen deneyin. Rica ediyorum. Diz çöküp yalvarıyorum size. Peki öyleyse ben yapayım. Dilsiz ve sağır bu. Bir düşünün. En güzel çiçekler zehirli. Hem de en zehirlileri. Bütün dünyanın ve yaşamın üstüne lanet çökmüş. Neden siz benim karım olmayı istemiyorsunuz? Çünkü içinizdeki yaşam kaynağı hasta sizin. Mutfaktaki o vampirin şimdi beni emmeye başladığını hissediyorum. Evet. Çocukların kanını emen bir lamia o. Birçok ailede çocukların yaratılışı mutfaklarda gerçekleşir. Daha önce o iş yatak odasında yapılmamışsa. Gözleri kör eden zehirler vardır. Bir de gözleri açan zehirler. Ben şüphesiz ikincisiyle doğmuşum. Çünkü çirkini güzel olarak göremiyorum. Ya da kötüye iyi diyemiyorum. Elimde değil. Hazreti İsa aslında yeryüzüne değil cehenneme indi. Bu tımarhaneye, hapishaneye, gasilhaneye indi. Onu kendilerini kurtarmak istediği zavallı aptallar öldürdüler. Ancak ona kıyan haydut serbest bırakıldı. Zaten haydutlara, hırsızlara her zaman sempati duydum. Yazık. Yazıklar olsun bize. Hepimize. Dünyanın kurtarıcısı, kurtar bizi. Bittik. Mahvolduk.
Panoyu getir çabuk. Ölüyorum.
Kurtarıcı geliyor. Hoş geldiniz soluk benizli iyi insan. Uyu sen güzel, talihsiz, masum, günahsız sevgili. Hayaller kurumadan uyu. Tekrar uyanışında yakmayan parlak bir güneş selamlasın seni. Tertemiz bir yuvanın sahibi ol. Utanç duymayacağın zevklerin ve kusursuz bir aşkın olsun. Sen bilge ve iyi Buda. Oturmuş yeryüzünden yukarı yükselecek bir cenneti bekliyorsun. Bize acılarımızda sabır, isteklerimizde temizlik ver. Ver ki umutlarımız kirlenip yok olmasın. Güneş çıktı, gördüm onu. Sanki gizli olanı görüyormuşum gibi. Neşeyle, istekle çalışan, işinde yaşamında mutlu insandır. Öfkeyle yaptığın işler, kötülükle görür cezasını. Üzdüğün, kırdığın kişileri, iyilikle sevginle teselli et. Kötülük etmeyenin olmaz korkusu. Kimseye zarar verme. Hep iyi kal. Sen ey zavallı küçük çocuk. Yanılgılar, suçlar, ölüm, sonsuz değişim, hayal kırıklığı ve acılar dünyasının çocuğu. Cennetin efendisi bu yolculuğunda sana cömertçe davransın.
Cinema Audio.